Mutluluk. Zülfü Livaneli. 4. kaset 1. yüz. Sayfa 121. Orada yüzleşecek bir şey yoktu ki. Hayatım mutluluk içinde geçiyordu. Başarılıydım, mutluydum ve zengindim. İçimdeki sorunlar dışında bir şey yoktu. Yalan söylüyorsun İrfan Kurudal. Hayır, yalan söylüyorsun. Aşağılık yalancının birisin. Hayır, hayır, hayır. Şimdi sana yalan söylediğini kanıtladığımda ne yapacaksın bakalım? İstanbul'da mutlu dediğin hayatın boktan bir paçavra gibiydi. Kendini değersiz hissediyordun ve bunda da haklıydın. Hiçbir zaman değeri olan bir şey yaratamadın. Sadece sana tanınan olanakları kurnazca kullanarak yükseldin. Bilim adamı olarak 5 para etmezsin. Bakma, Türkiye'de herkesin sana hocam hocam dediğine, saygı gösterdiğine. Hangi özgün düşünceyi yarattın, hangi değerli makaleyi yayınladın? Yurt dışındaki kongrelerde kendini hep ezik, bilgisiz ve sığ hissetmedin mi? Ha? Söyle, hissetmedin mi? Evet, hissettim doğrusu. Çünkü gerçek değilsin sen. Uyduruk bir adamsın, sahtesin. Profesörlük titrinin arkasına saklanan cahil, korkak ve paranoyak bir adamsın. Televizyondaki konuşmaların da tam bir medyokrasi örneği. Akademik bir sınava çevirdim bu tartışmayı. O zaman başka şeylerden söz edelim İrfan Kurudal. İyi bir hoca olamadın ama iyi bir koca olmayı başarabildin mi? Ne saçmalıyorsun sen? Aysel mutluydu, hem de çok mutlu. Ya da mutlu görünüp bütün sıkıntılarını içine atıyordu. Hayatın boyunca onunla görev duygusu içinde seviştiğin yalan mı? Yalan. Beni kandıramazsın. Çünkü ben senim. Başından beri bu sarılmalardan zevk almadığını, sadece mekanik hareketler yaptığını inkar mı edeceksin şimdi? Çünkü o kadının etine bir özlem duymuyordun. İçin ona doğru çekilmiyordu. Onun tenine değmek için yanıp tutuşmadın hiç, gençliğinde bile. Zaten bu yüzden seni aldatmaya başlamadı mı? İşte şimdi de sen yalan söylüyorsun. Aysel beni hiçbir zaman aldatmadı. Söylediğin diğer şeyler gibi bu da senin uydurman. Unutma, ben senim. En gizli kuşkularını biliyorum. Onun bazı öğleden sonraları Maçka'daki bir apartmanın en üst katında seninle buluştuğunu bilmiyor musun? Bilmiyorum. Hadi seziyordun diyelim. Aslında bir öğleden sonra Aysel'i o apartmana girerken gördüğünde her şeyi anlamıştın ama bilmezden gelmeyi tercih etmiştin. Çünkü bir kadın olarak kıskanmıyordun onu. Kısacası hayatına giren herkese kötü davrandın. Önce Hidayet'i terk ettin. Sonra ananı, babanı, kız kardeşini, sonra Aysel'i. Sadece kendi çıkarını düşünen küçük bir bencilsin sen. Hem de korkak bir bencil. Hayatındaki her şey sahte. Hep başka insanların seni nasıl gördüğüne göre yaşadın. Çünkü kendin olmaya cesaretin yoktu. Üniversitedeki insanlar da içindeki bu korkuyu sezdikleri için seni bu kadar aşağıladılar. Düşmanların çoğaldı. Hani bana paranoyak diyordun? Paranoyak olman düşmanların olmadığı anlamına gelmez. Ben bu anlattığın insan değilim. Sana bir şey söyleyeyim mi profesör? Sen daha kim olduğunu bilmiyorsun. Delfi tapınaklarına mı başlayacaksın şimdi? Evet, kendini tanı diyeceğim. Ne var bunda? Ya da Mevlana. Hani ben Kitabi konuşuyordum? Sen de aynı şeyi yapıyorsun işte. Ben teknede Odise ile konuşan Athena değilim. Ben senim, unuttun mu? Elbette seninle aynı alışkanlıklarım olacak. Bunun dışına çıkamam ki. Öyleyse benimle niye uğraşıyorsun? Sana ne kadar mutsuz, ne kadar korkak, ne kadar değersiz ve ne kadar yalancı bir adam olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Madem sen bensin, bu sıfatların hepsi senin içinde söylenmeli. Ne sandın? Tabii öyle. Ama ben hiç olmazsa senin gerçekçi yanınım. Durumu olduğu gibi görüyor ve kendimi hayallerle ve yalanlarla avutmaya son vermeye çalışıyorum. Bu sana ne sağlıyor? Kendi kendine acıma duygusu mu? Yok oluş duygusunun da insana bir zevk sağladığını bilmiyor musun? Kendini bilerek mahvetmiş olmanın, hakaret görmenin, en altta yer almanın, derin insanlık çukurlarına yuvarlanmanın verdiği o benzersiz zevk. Her aklı başında insanın ulaşmaya çalıştığı değerleri elinin tersiyle bir kenara itiverme. Söylediklerin nihilistlerinkine benzedi. Sen sen ol, nihilizmi hafife alma. Kendi kendine yeterince dinlersen, dünyada sana en yakın düşünce biçiminin nihilizm olduğunu görürsün zaten. Bugüne kadar hiçbir şeye bağlanma, hiçbir şeye inanmama, ülkeyi kasıp kavuran ideoloji ve inanç türlerinin tamamıyla alay etme, kalabalıkların içinde eğlenir gibi görünüp içten içe çevrendeki herkesi aşağılama senin huyların, unuttun mu? Bu yüzden ne öğrenciliğinde ne de daha sonra hiçbir kampa yakın olmadın. Onlar da seni kabul etmedi zaten. Bu tavrı bağımsız aydın, angaje olmayan bir entelektüel maskesi ardına gizlemeye çalıştın ama ben bu dünyadaki hiçbir büyük düşünceyi o garip rüyaların kadar ciddiye almadığını biliyorum. Yakalandın işte. Hadi itiraf et. Rüyalar mı? Evet, rüyalar. Hayatının en büyük gerçeği. Kendin olduğun ve gerçek bir insana dönüştüğün tek an. Yaşamındaki en samimi varoluş anı. Abartıyorsun. Rüyalar hayatın en gerçek anı değildir. Hem biliyorsun ben hiç rüya görmem. Görüyorsun. İtiraf etmesen bile görüyorsun. Sadece rüyalarında kendine ördüğün zırh yırtılıyor. Sevişme sırasında bile üzerinde olan o zırhtan sıyrıldığın tek an o. Sadece o sırada gerçek tam olmasa bile birazcık su yüzüne çıkıyor ve sen müphem biçimde de olsa kendi kişiliğine kavuşuyorsun. Çocukluğundan beri rüyalarında tek bir hayal var değil mi? Tek bir gölge. Neredeyse cismi olmayan bir varlık. Bir kişi bile değil belki. Ama seni dünyada tek heyecanlandıran şey. Sus artık. Hayır, madem ki kendinle yüzleşme peşindesin, gel bunu deşelim şimdi. Yeni hayatına dürüst bir şekilde başla. İstemiyorum, sus. Hayatında ilk kez kendine gerçekçi bir gözle bak. Hayır, hayır, hayır, sus artık. Rüyalarında gözünün önüne ne geliyor? Hiçbir şey. Kim geliyor? Hiç kimse. Emin misin? Evet, evet, evet. Allah'ın belası. Hiçbir şey gelmiyor. Hiç kimse gelmiyor. Sus, sus artık. Profesör kendine geldiğinde tik ağacı kaplamanın üstünde yüzü koyun yatıyordu. Gece üstüne yağan çiğden her tarafının sırılsıklam olduğunu ve adalelerinin tutulduğunu anladı. Kıpkızıl bir şafak söküyordu karşısında. Yelkenli tekne kıpırtısız duruyordu. Ege Meltem'i karının iyice ısınacağı öğleden sonrayı bekleyecekti esmek için. Bunun eski yelkencilik günlerinden beri biliyordu. Profesör akşam geçirdiği buhranı bu sözü kullanmayı yeğliyordu. Şarap ve karma karışık aldığı Xanax, Seropram, Stilnox tabletlerine bağladı. Zihni iyice karışmış olmalıydı ve şimdi bu pırıl pırıl mavi gökyüzünün altında gece yaşadıkları saçma sapan görünüyordu kendisine. İyi ki bu buhrana kimse tanık olmamıştı. Aşırı duygusallık, aşırı tepki verme, aşırı edebiyat tutkusu, aşırı içki, aşırı ilaç. Kısacası aşırı giden her şey neden olmuştu buna. Başı ağrıyordu. Denize girerse baş ağrısının geçeceğini ve dünyanın gözüne daha güzel görüneceğini biliyordu. Gerçi Ege'de baharın bu ilk günlerinde su soğuk olurdu ama zararı yoktu. Üstündekileri alelacele çıkarıp denize atladı. Gerçekten de çivi gibiydi su. Buzdolabındaki sürahiye konsa ancak bu kadar olurdu. Önce nefesi kesilir gibi oldu ama sonra alıştı. Hareket ettikçe ısınıyor ve ferahlıyordu. Bir yandan da gece Rus romanlarıyla başladı, sonu da onlar gibi bitti diye düşünüyordu. Çünkü o romanların çoğunda bilmem kaçıncı dereceden devlet memuru Pyotr İlyich sabah yatağında müthiş bir baş ağrısıyla uyanır ve akşam vodkanın etkisiyle neden olduğu rezaletleri ve kendisini içine düşürdüğü gülünç durumu hatırlayarak yüzünü buruşturur, ömrü boyunca ağzına bir damla vodka koymayacağına yeminler ederdi. Ancak sadece akşama kadar sürecek yeminlerdi bunlar. Kara bir tren. Meryem ömrü boyunca seyrettiği tepeyi geçip de arkasında İstanbul'u bulamayınca umutsuzluğa düşmüş, sonra daha ileride görünen mor dağlara dikmişti gözünü ama O dağdan sonra da başka tepeler ve uçsuz bucaksız tarlalar ortaya çıktı. Önceleri belki de şu tepelerin arkasında diye oyalandı ama sonra bundan vazgeçti. Belli ki bildikleri yanlıştı. İstanbul biraz daha ötedeydi. Eğri büğrü tozlu yolda minibüs sarsıla sarsıla giderken kasabadan ayrılışın iç burukluğu yerini çevreyi görmenin heyecanına, başka yaşamları keşfetmenin, izlemenin tadına bırakmıştı. Bir ruh durumundan ötekine çok çabuk geçebilen ve inanılmaz hızla yeni duruma uyum gösteren doğası Meryem'e yardımcı oluyordu. En büyük tedirginliği Cemal'di. Ona nasıl davranması, ne yapması, nasıl seslenmesi gerektiğini bilemiyordu. Eskiden bağ evine birlikte yemek götürdükleri, patlak çamur oynadıkları, çember çevirdikleri çocuk gitmiş, yerine bambaşka biri gelmişti. Bu yeni insan hiç konuşmuyor, iri gövdesini zor sığdırdığı minibüs koltuğunda uyuklayıp duruyordu. Göz ucuyla baktığı zaman yanmış teninde, dizlerinin üstüne koyduğu kaba ellerinde hiç şefkat kırıntısı bulamıyordu Meryem. Bu da onun cesaretini kırıyor, hatta bu tanımadığı adamdan korkmasına sebep oluyordu. Uzun bacaklarına bir kot pantolon geçirmişti bu adam. Üstünde de eski bir parka vardı. Adem elmasının iyice çıkık hale geldiği zayıf boynunda, güneşin değmediği kıvrımlarda beyaz çizgiler oluşmuştu. Birkaç günlük sakal kaplıyordu yüzünü. Belki de askerde çok kısa kesilen saçları uzamadığı için yüz hatları keskinleşmişti. Meryem bir de kendi zavallı haline baktı. İzbede haftalar boyu üstünde olan eski püskü giysiler içinde pek perişan ve pisti. Ayağına şal var, onun üstüne mavi çiçekleri solmuş bir entari geçirmiş, İzbeden çıkarken dönenin getirdiği yeşil hırkayı giyip başını da örtünce her zamanki sokak kılığına bürünmüştü. Ayaklarındaki kara lastikler de kasabanın çamuruna batmıştı. O neşeli çocukluğunun nasıl olup da birdenbire bu kasvetli ve aşağılayıcı hayata dönüştüğünü bilemiyordu. Keşke hiç büyümeseydim diye düşündü. Keşke hiç büyümeseydim. Diğer çocuklarla birlikte koşup dursaydım sokaklarda. İnsanların arasına karışsaydım. Ama olmadı, olmadı işte. Oramda buramda tüyler çıktı, memeler büyüdü ve sihir bozuldu. Şimdi Cemal abi desem, Cemal abi hani hatırlıyor musun? Hani bizimkiler değirmencilerin evine gitmişlerdi misafirliğe. Onların bahçesinde oynuyorduk. Sonra tavuklara gözümüz ilişti. Önce sen mi başladın ben mi bilmiyorum. Tavukları havaya atmaya başladık. Elimizden geldiği kadar yukarı fırlatıyorduk ve sonra onların gıt gıt gıdaklayarak kanatlarını çırpa çırpa yere düşmelerine gülüyorduk. Uçuyorlar gibi geliyordu bize. Onları gökyüzünden geçen uçaklar gibi yaptık diye seviniyorduk. Tavukların kokusu hala burnumda. Üstümüze başımıza yapışan tüyleri şimdi bile üstümde sanki. Zavallıcıkların bacaklarının kırıldığını bilmiyorduk. Sonra kim gördü, kim söyledi bilmiyorum. Değirmencinin karısı evden fırladı ve yerde bacakları kırılmış yatan tavukları görünce bir feryada başladı. Hani oradan hemen kaçmış, nehir boyuna gitmiştik, hatırladın mı? Akşam eve dönünce teyzem ikimize de ceza vermişti. Her zamanki gibi yine sana kıyamamışlar, beni izbeye kapatmışlardı. Beni öyle çok izbeye kapattılar ki zaten, ne yapsam suçtu. Yüksek sesle gülme Meryem, öyle kırıtma Meryem, artık büyüdün. Olan çocuklarıyla oynama Meryem, onlarla aynı okula gidemezsin Meryem. Onu ilkokul birinci sınıftan sonra okuldan almışlardı. Çünkü kara sakallarıyla herkesi korkutan amcası, ergenliği gelen bir kızın olan çocuklarıyla yan yana durmasını zina olarak görüyordu. Başörtüsünün altından ürkek ürkek kasaba dışındaki dünyayı seyreden Meryem'in yol tabelalarını okumakta güçlük çekmesi bu yüzdendi işte. Minibüs mavi tabelaları hızla geçiyor ve o daha kırı okuyamadan 40 kilise tabelası arkada kalıyordu bile. Yalnız okudukları arasında hiç İstanbul'a benzeyen bir şey yoktu. Hiçbir kelime isle başlamıyordu. Sende öyle çok emeğin var ki, öyle çok bezini yıkadım ki, daha tırnaklarımın arasında bokların duruyor. Teyzesi hep böyle derdi ona. İkizinden kalan emaneti büyütme sorumluluğunu sık sık başına kakardı böyle. Ama biraz önce kapıyı açmamıştı. İçeride öyle vicdansız, öyle taş kalpli bir teyze olarak oturup durmuştu. Evinden kovulmayı anlayamıyordu Meryem. Cemal de teyzesi gibi davranıyor ve yüzüne bakmıyor, konuşma cesareti vermiyordu. Düşündüklerinin hiçbirini söyleyemezdi. Minibüsün sallantısından içi geçti, gözleri kapanmaya başladı. Bir an uyukluyor, sonra başının öne düşmesiyle kendine gelip doğruluyor. Sonra nasıl olduğunu anlayamadan yine uykunun derinliklerine kayıp gidiveriyordu. Neden sonra? Kendine geldiğinde akşam olmuştu. Tarlalar, tepeler kaybolmuş, gittikleri yolda evler, insanlar ve otomobiller belirmişti. Hem de ne çok ev, ne çok insan, ne çok otomobil. İşte İstanbul'a geldik diye düşündü. Dedikleri kadar varmış. Yan gözle Cemal'e baktı. Uyanmış, büyük şehre bakıyordu o da. Minibüs diğer otomobiller yüzünden bazen duruyor, bazen ilerliyordu. İki tarafta ışıl ışıl dükkanlar vardı. İnsanlar girip çıkıyordu durmadan. Sonra birçok otobüsün, birçok minibüsün beklediği, insanların kaynaştığı bir yere geldiler. Herkes çantasını, bavulunu alıp indi. Meryem'in başı dönüyordu. Cemal, yürü dedi. Sonra o ışıl ışıl yapılara doğru gitmeye başladı. Birinin önünde durdu. Kadınlar bir tarafa, erkekler öbür tarafa toplanmışlardı. Cemal başıyla ona kadınların olduğu yeri işaret etti. Meryem de gitti. Ortalık sidik kokuyordu. Kirli aynalarda hayalete dönmüş suratını gördü. Tepeden yanan ampul onu çok daha yorgun gösteriyor ama başına hep bela olan yeşil gözlerinin ışıltısını kesemiyordu. Bir kadın onu itti ve lavaboda elini yıkamaya başladı. Meryem onun işinin bitirmesini bekledi ve "Teyze, burası İstanbul mu?" diye sordu. Kadın onun yüzüne hayretle baktı, sonra umursamaz bir tavırla omuz silkti ve "Hayır kızım," dedi. "İstanbul buradan 2 gün uzaklıkta." Meryem hayret etti. İşini bitirip çıktığında Cemal bekliyordu. Onu doğru, camlı ve hepsinde fener yanan köfteci arabalarından birine doğru götürdü. Birçok satıcı birikmişti oraya. Kiminin camlı bölmesinde nohutlu pilav görünüyordu. Kimi kaynamış mısır satıyordu, kimi de köfte. Ortalığı müthiş bir koku kaplamıştı. Meryem açlığını hatırladı. Cemal içine köfte, soğan, domates doldurulmuş yarım ekmeği ona uzattı. Kendisi de almıştı. Bir kenara çekilip yediler. Meryem yediği köftenin lezzetine inanamadı. Birçok camiden aynı anda ezan sesi yükselmeye başladı. Bu şehirde her şey çok güzeldi. Burası böyleyse İstanbul nasıldı kim bilir. Teyzesinin kapıyı açmaması, evden kovulması, kasabalının onu korkutan ve utandıran bir ilgiyle uğurlaması aklından silinip gitti. İçini tarifsiz bir neşe kapladı. Onca gündür izbede kapalı tutulduktan, boynuna ipleri takıp çıkardıktan sonra hayat güzel bir tatile benzemeye başlamıştı. Cemal'in kabalığı bile bozamıyordu keyfini. Onun peşine takılmış, yürüyüp duruyordu. Garajdan çıktılar. Yürü Allah yürü, yürü Allah yürü. Ne bitmez yolmuş diye düşündü Meryem. Burası ne kadar büyük bir yer. Bizim orada olsa 2 adımda kasabanın öteki başını bulmuştum bile. Ama o uzun yürüyüşün sonu da beklenmedik bir sürprizle bitti. Hayatında ilk kez gördüğü tren istasyonu, genzini yakan kokusuyla, trenleriyle, telaşlı kalabalığı ve gürültüsüyle başlı başına bir neşe kaynağıydı. Yüzüne bir gülümseme yayıldı. Daha önce hakkında belli belirsiz fikir sahibi olduğu her şeyi tanımaya ve bir bayram yeri sevinci yaşamaya başlamıştı. Eski günlerindeki gibi olsa, "Yaşa be Cemal abi," diye kahkahayı basacaktı ama şimdi yapamıyordu işte. Yine de Cemal'e minnet duyuyordu. Kendisini cehennemden kurtarmış, cennetin kapılarına getirivermişti. Bir ara inzibatlar Cemal'i çevirip bir şeyler sordular. O da cebinden çıkardığı kağıtları gösterdi. Yüzlerinde dostça bir ifadeyle uzaklaştılar. İnsanların kılık kıyafeti de karmakarışıktı burada. Kendisi gibi şalvar giymiş köylüler de vardı. Bambaşka bir şekilde kasabadaki memur hanımları gibi giyinenler de. Başlarını Meryem gibi örtenler de görülüyordu. Saçlarını omuzlarına salanlar da. Çevreyi seyretmekten, insanları izlemekten, her birinin davranışlarına bir anlam vermekten müthiş hoşlanıyordu Meryem. O kalabalık istasyondaki yüzlerce kişi trene bindi. Koridorlar bile insan doluydu ama kendileri oda gibi bir yere oturdular. Meryem'e pencere başı düşmüştü. Cemal yanında oturuyordu. Karşısında ise yaşlı, başı bağlı bir kadın oturmaktaydı. Kadının yanında genç bir kız, başı açık. Onun yanında ihtiyar, kır bıyıklı bir adam öksürüp durmakta. Cemal abisinin yanında ise yeni evli gibi görünen genç bir çift, kızın başı açık, etek giymiş, hem de kısaca. Oturduğu zaman baldırları görünüyor. Meryem fotoğraf çeker gibi bütün ayrıntıları yerleştiriyor zihnine. Şaşırıyor mu? Hayır. Sadece müthiş bir zevkle içine birdenbire düştüğü maceranın tadını çıkarıyor. Yeni evli çiftin el ele tutuşmasını gözlüyor, parmaklarındaki kalın yüzükleri görüyor. Karşısındaki kızın annesiyle babasının ortasında bütün terbiyesiyle oturduğunu ama onlara çaktırmadan trenin penceresinin önden geçen delikanlıyla işaretleştiğini görüyor. Yaşlı ananın hüzünlü ve önüne dikilmiş gözleri bunları fark etmiyor ama Meryem'in bütün duyargaları açık. Oğlan bir o tarafa gidiyor, bir bu tarafa ve kız bazen saçını savurarak, bazen rastlantıyla başını çevirmiş gibi göz göze gelerek oğlana veda ediyor. Bütün bunları görmek de Meryem'in içini müthiş bir bayram sevinciyle dolduruyor. Neredeyse kıkır kıkır gülecek ama Cemal'den çekiniyor. Yoksa başka kimseden korktuğu yok. Trene bineli birkaç dakika olmasına rağmen uyum yeteneğine şükür sanki ömrü boyunca trenlerde gezmiş gibi rahat. Oğlanlarla kızlar arasındaki her şey onu çok neşelendiriyor zaten. Ama sağlık ocağına gittikleri gün o balonları görüp de gülünce nasıl azarlandıysa hep tersleniyor bu konularda. Sağlık ocağındaki hemşireler halk sağlığı için doğumdan korunma yöntemlerini anlatıyorlar. Ellerinde rengarenk tuhaf balonlar var. Bu balonlardan bazılarını şişiriyorlar şenlik olsun diye. Sağlık ocağının içinde uçuşmaya başlıyor balonlar. Bu Meryem'in çok hoşuna gidiyor ve hem o balonları kovalayıp hem de kıkır kıkır gülünce teyzesinin tokadı ense kökünde patlayıveriyor. Ona öyle davranıyorlar ama daha sonra mahmur öğle sonu uykularına çekildiklerinde bütün kadınlar bunları anlatıp eğleniyorlar. Hatta sağlık ocağına gelen ve adını bilmediği kaputu isteyen köylünün durumuna gülmekten katılıyorlar. Çünkü adam hemşirenin ne istediğini sorması karşısında bilemiyorum demiş. Hani o keyif balonu. Arkasından gelsin kahkah kekikler. Ama kendisine gelince zalim bir tokat. Neyse, o kapılarını açmadıkları odaları onların olsun. Orada ömürlerinin sonuna kadar yatakların üzerine devrilip dedikodu yapsınlar. Artık Meryem aldırmıyor bile. Hele yılan gözlü döneyi hiç aklına getirmiyor. Sanki evden o sabah değil de bir ay önce ayrılmış. Derken tren birdenbire yüreğini ağzına getirerek sallanıyor, hopluyor. Yolcular öne arkaya sallanıyorlar. Aralarındaki küçük masada duran su şişesi kayınca atılıp tutuyor Meryem ve bunun üzerine karşısındaki teyze ona gülümsüyor. Ve tren yola çıkıyor. Tıkırtıları, çufçufları ve düdüğü bile var. Meryem içinden kara tren gelmez mola, düdüğünü çalmaz mola türküsünü mırıldanıyor. Bir de sen gülsen be Cemal abi diye düşünüyor. Bir de sen eski günlerdeki gibi olsan. Ama keyfini bozmuyor. Çünkü bu gidişle o işi de halledeceğinden, çocukluktaki gibi yine ağzından girip burnundan çıkacağından emin. Askerde kocamış fukara diye düşünüyor. Acıyor bile Cemal'e. Karşısındaki kadın hayırlı yolculuklar kızım diyor Meryem'e. Nereye gidiyorsunuz? Öyle ya. Tren birçok şehirden geçecek herhalde. Meryem gururla İstanbul'a teyzecim diyor. İstanbul'a gidiyoruz. Sonra çok mu ileri gittim diye yan gözle Cemal'e bakıyor. Delikanlı asker mi diye soruyor kadın. Evet diyor, yeni geldi. Neyin oluyor, nişanlın mı? Bunun üzerine Meryem kısık bir sesle hayır diyor, amcamın oğlu. Kadının sorularına verdiği cevaplar sessizliğini bozmasına, Cemal'le arasındaki o sessizlik duvarını aşmasına yardımcı oluyor. Bu bakımdan kadına şükran borcu var. Siz nereye gidiyorsunuz diye soruyor. Sanki İstanbul'dan başka trenin hangi şehirlere uğrayacağını bilirmiş gibi. Kadın biz Ankara'ya gidiyoruz diyor. Bu kızım Seher. Kardeşini görmeye gidiyoruz. Arkasından da kahırlı kahırlı iç geçirip eğer yetişebilirsek diyor. Meryem karanlıktan dışarıyı göremiyor ama cam içeriği ayna gibi yansıtıyor. Kendi yüzünü ve diğerlerini izliyor biraz. Yeni evli çiftin uyuklar gibi yapıp birbirlerine sarıldıklarını, ihtiyar adamın sigara içtiğini, yaşlı kadının ise sessizce ağladığını ve gözlerini sildiğini görüyor. Seher de dalgın mı dalgın. Cemal yine put gibi oturuyor. Taşta ses var, onda yok. Sanki insan değil mübarek bir kaya. Nuh peygamberin gemisi. Taka taka taka taka. Ortalık makinalı tüfekle taranıyor. Ama her şey çok garip. Zaten o da ne garip bir makinalı bu böyle diye düşünüyor. Çünkü düzenli aralıklarla bir ritim tutturarak ve hiç kesilmeden sürüp gitmekte. Tren tıkırtısı gibi. Cemal yerinden doğruluyor ve koğuştaki bütün arkadaşlarının ölmüş olduğunu görüyor. Hepsi vurulmuş, beyaz yorganları kanına bulanmış, yüzleri gözleri parçalanmış yatıyorlar. Makinalı ritmini sürdürüyor. Buradan çıkamazsam ben de öleceğim diye düşünüyor Cemal. Yavaşça ranzasından yere kayıyor, kapıya kadar sürünüyor. Tam dışarı çıkacağı sırada bir de bakıyor ki kapının dışı olduğu gibi su. Kapının boyunu aşan, belki de karakolun yüksekliğini aşan bir su. Hayret ediyor. O suyun nasıl olup da içeri bir damla bile girmeden mavi saydam bir perde gibi kapıyı kapladığını anlayamıyor. Taka taka taka. Makinalı tüfek devam ediyor. Oradan çıkması için suya girmesi gerektiğini anlıyor Cemal. Başka çaresi yok. Kapıdan dışarı süzülüp suyun içine doğru kayıyor. Su soğuk değil. Hatta ılık bile denebilir. Yazın yüzdüğü göl suyundan daha ılık olduğu kesin. Tepesindeki aydınlığa doğru yüzüyor Cemal. Tam nefesi tükenmek üzereyken başını sudan çıkarıyor. Bir de bakıyor ki ne karakol kalmış ortalıkta ne de başka bir şey. Her yer su. Dağlar, tepeler bile suyla kaplanmış. Vadiler suyla dolmuş. Bir denizin ortasında olduğunu anlıyor Cemal. Tam o sırada arkasından bir ses duyuyor. Bakıyor bir kayık. Kayığın içinde de kara gözlü bir çocuk kürek çekiyor. Bir yandan da ona gel diyor. Nereye geleyim diye soruyor ona. Kayığa gel yoksa boğulursun. Kara gözlü çoban çocuğu tanıyor. Sen ölmemiş miydin diyor. Çocuk gülüyor. Ama ben senin kafanın G3 mermileriyle patladığını gördüm. Bak diyor çocuk gülerek. Kafam yerinde. Hadi gel. Kayığa çıkıyor. Ne oldu diye soruyor çocuğa. Nuh tufanı diyor kara gözlü çocuk. Peki bu kayık ne? Nuh'un gemisi. Biz nereye gidiyoruz? Cudi Dağı'na, Nuh peygamberin yanına. Çocuğun suratı yavaş yavaş yitip yerine Memo'nun yüzü çıkarken uyanıyor. Kapı açılmış, kondüktör içeri girmiş, biletleri sormakta. Tren tıkır tıkır gidiyor. Cebinden biletleri çıkarıyor. Otobüs daha çabuk ve daha rahattı ama diyor kendi kendine o para nerede? Babası İstanbul'a varmalarına ancak yetecek bir para tutuşturmuştu eline. Hem yoksulluktan hem de dünyayı ve fiyatları bilmemekten. Bu yüzden İstanbul'a iki otobüs bileti alması mümkün değildi. Tren çok daha ucuzdu. Karşısında siyah saçlı bir kız oturuyor. Yanındakiler de annesiyle babası besbelli. Yanında oturan adam karısı olduğu belli bir kadına sarılıp duruyor. Cemal göz ucuyla Meryem'i kesiyor. Kız kendi halinde sakin sakin oturmakta. Yola çıktığından beri aklından kovduğu ve askerlik anılarına gömülerek uzaklaştırdığı soru beynini burgu gibi oymaya başlıyor. Ben bu fukarayı ne yapacağım? Ailenin kararına karşı çıkmak olmaz. Hele babanın dediğine hiç karşı durulmaz. Zaten adam öldürmek de ciddi bir iş değil. Hele yüzünü yarım yamalak hatırladığı bir küçük kızı halletmek. Ama bu konuda içine ilk kuşkuları düşüren Emine oluyor. Kavaklığın derinliklerinde gözlerden uzak görüştüklerinde bütün kasaba bu görevin sana verildiğini biliyor diyor Emine. Daha önceki kızlar gibi bu gariban da İstanbul'a gönderilecek. Bu devirde böyle şey kaldı mı Allah aşkına? Senin ailen deli. Hiç olmazsa sen elini kana bulama. Zavallı kızın ne günahı var? Sonra daha ciddi bir şeyler söylüyor. 2 sene asker yolu bekledim. Şimdi bir de hapis yolu bekleyemem. Bir türlü cesaret edip babasına anlatamadığı ama bir an önce evlenmek için yanıp tutuştuğu Emine'nin bu uyarısı üzerine eli ayağı kesiliyor Cemal'in. Hani yakalanır da içeri atılırsa ne kadar çok bekleyeni var Emine'nin. Hepsini geri çevirip onu bekliyor ama hapse girerse beklemez. Bırak başkası yapsın diyor Emine. Ama ailede başka uygun birisi yok ki. O zaman kıza ilişmesinler. Ama bunu gel de babaya anlat bakalım. Ağzını açıp hiçbir şey söylemiyor ki bu derdini anlatsın. Yıllardır Emine ile gizli gizli konuşmaktan öte bir şey yapamamanın, ona el sürememenin acısı var içinde ama evdeki durum çok daha korkutucu. Belki diye düşünüyor, babamın bu isteğini de yerine getirirsem Emine işini de anlatacak bir fırsat doğar. Askerde Emine'yi çok düşünmüş ama gariptir, hiç düşünde görmemişti. Onu dünya ahiret eş olarak hayalliyordu. Geceleri de rüyalarına saf gelin giriyordu hep. Bir kere bile Emine ile şeytan aldatmasına uğramamıştı. Saf gelinin ise bir türlü yüzünü göremiyor ama geceleri onun sayesinde sılsıklam oluyordu. Ne kadar aklından uzaklaştırırsa uzaklaştırsın, Meryem gerçekti, yanındaydı ve bu işin ne pahasına olursa olsun yapılması gerekiyordu. Emine haklıydı ama Cemal'in de elinden gelen hiçbir şey yoktu. Başka çaresi yoktu. Gece şunu vagonun kapısına götürsem diye düşündü. Herkes uykudayken boğup ıssız tarlalara atıversem. Tren 2 dakikada uzaklaşır gider oradan. Belki ertesi gün cesedi bulurlar ama bir şey anlayamazlar. Ya da bir köprüden geçerken atmak daha iyi. Uçurumun dibinde kimse bulamaz onu. Zaten bulsalar bile ölmüş bir şalvarlı kız kimi ilgilendirir? Askerliği boyunca öyle çok ölüm görmüştü ve ölümle öyle içli dışlı yaşamıştı ki hiç yadırgamıyordu. Asıl ölümün olmadığı bir hayat garip geliyordu Cemal'e. Eğitimde yüzbaşının söyledikleri hiç kulaklarından gitmiyordu. Türk milletinin varlığını ortadan kaldırmak ve şehit kanlarıyla kazanılmış vatan toprağını bölmek için uğraşan hainlere derslerini siz vereceksiniz diyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak şerefi sizin sorumluluğunuzda. Vatan uğruna şehit düşenler cennete gider. Teröristleri gördüğünüz yerde öldüreceksiniz evlatlarım. Unutmayın ki onlar arkadaşlarınızın katili. Daha sonra yüzbaşı Kürtçe diye bir dil olmadığını, kendisine Kürt diyenlerin dağlı Türkler olduklarını ve onların da diğer Türkler gibi Orta Asya'dan geldiklerini anlatıyordu ama burası Cemal'in aklına pek yatmıyordu. Çünkü Kürtlerin ayrı bir dil konuştuğunu biliyordu. Kendisi de biraz konuşabiliyordu bu dili. Hatta bölgenin köpekleri bile Kürtçe anlıyordu da askerler Türkçe hoş diye seslendiklerinde üstlerine saldırıyorlardı. Bir ara koridora çıktı Cemal. Hem tuvalete gitti hem de kapının durumunu gözden geçirdi. Koridorda hasta bir kadın yere gazete kağıtlarının üstüne uzanmıştı, inliyordu. Başında 2 çocukla bir adam bekliyordu. Kompartmana döndüğünde bir kavganın ortasına düştü. Birçok kişi hep bir ağızdan konuşuyordu. Yerine oturdu, karşısındaki Seher adlı kızla yanında oturan genç adam atışıyorlardı. Diğerleri de bazen karşı tarafa cevap yetiştirmek, bazen de yanındakini susturmak için söze karışıyordu. Meryem köşesine büzülmüş, hiç sesini çıkarmadan izliyordu tartışmayı. Oysa ilk atışma onun yüzünden patlak vermiş sayılırdı. Çünkü Cemal'in dışarı çıkmasından yararlanarak karşısındaki yaşlı kadınla biraz daha yarenlik yapmak istemiş ve biraz önce niye oğlunu görme konusunda eğer yetişebilirsek dediğini, niye hep ağladığını sormuştu. Kadın da bunun üzerine siyasalda okuyan oğlunun şimdi politik tutuklu olduğunu ve hapis şartlarını protesto etmek için arkadaşlarıyla ölüm orucu yaptıklarını anlatmıştı yine gözleri yaşararak. 70 günü geçmişti. Hiçbir şey yemiyor ve içmiyorlardı. Sadece biraz şekerli su. Hepsi buydu işte. Başlarına kırmızı bantlar bağlamış ölümü bekliyorlardı. Her gün bir organları iflas ediyordu. Bir gün görme duyularını yitiriyorlardı. Öbür gün bellekleri gidiyordu. Geçen gün televizyonda görmüştü oğlunu da tanıyamamıştı. Röportaj yapan televizyoncular oğluna bir mikrofon uzatmışlardı. Ağzından tek kelime çıkmamıştı. Boş boş bakıyordu öyle, ölmüş gibi. Örgüt liderleri direnişlerini ölüme kadar sürdüreceklerini söylüyorlardı. Ankara'da yaşayan diğer kızı kardeşini görmeye gitmiş ama bir deri bir kemik ve yatalak kardeşini görmeyi başaramamıştı. Oğlunun birlikte ölüm orucuna başladığı arkadaşlarından kimi ölmüş, kimi de ölüm döşeğindeydi. Belki onu görmeyi başarır, yalvarır yakarır ve ölüm orucundan vazgeçirir diye Ankara'ya gidiyordu işte. Ne yapsındı, ana yüreği. Bu sözler üzerine genç adam lafa karışmış ve bir ananın acısına saygı duyduğunu ama o teröristlerin de bu işi siyasi bir propaganda haline getirdiklerini söylemişti. Bunun üzerine de kızılca kıyamet kopmuştu. Cemal tam bu sırada içeriye girmişti işte. Seher genç adama siz ne biçim insanlarsınız diye bağırıyordu. Yüzlerce genç ölüyor. Kılınız kıpırdamadığı gibi bir de annesine oğlunun terörist olduğunu söylüyorsunuz. Ne hakla? Ne hakkınız var buna? Adam da kardeşin antiterör yasasından tutuklu değil mi diyordu. Başka ne dememi istiyorsun? Benim kardeşim teröre bulaşmadı. Hiçbir eyleme karışmadı. Ama terörle mücadele yasasından tutuklu değil mi? Hı? Değil mi? Söyle bakayım. Çok hırslı ve kavgacı bir tipti genç adam. Yanında oturan karısı boşu boşuna onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Seher, kardeşim sadece öğrenci derneğinde çalıştı. Kitap okudu dedi. Terörle hiçbir ilgisi yok. Ama bu yasa teröristleri cezalandırıyor. Terörle mücadele yasası denilen zulüm yüzünden içeride 10.000 politik tutuklu var be adam. Bunların 9.000'i duvara yazı yazmış, kitap okumuş, öğrenci derneği kurmuş okul çocukları. Hiç mi insafın yok? Seher de avaz avaz bağırmaya başlamıştı ve annesinin uyma bunlara, uyma anam sözleri de onu yatıştırmaya yetmiyordu. Baba tütünden sararmış bıyıklarının altından usulca sigara içiyor, hüzünlü, derine kaçmış gözlerle çevreye bakıyor ve hiç söze karışmıyordu. Öğrenciymiş diye söyleniyordu adam. Sanki karşısındakilere değil de kendi kendine ya da karısına söylüyormuş gibi. Ben onların ne biçim öğrenci olduklarını iyi bilirim. Seher, nereden bilirsin be diye patladı yine. Hiç kardeşimle karşılaştın mı? Kardeşin olmasa bile onların arkadaşlarıyla çok çarpıştım ben. Ne mal olduklarını bilirim. Bu söz üzerine anne çırpınarak Seher'in ağzını sıkıca kapattı. Çünkü karşısındakinin bir görevli, ya polis, ya gizli servis, ya özel tim mensubu olduğunu anlayıp başlarına bir iş gelmesinden korkmaya başlamıştı. Ama Seher'in de gözleri çakmak çakmak olmuştu ve zaten ölmek üzere olan öğrenci kardeşinin bu saldırılara uğramasını sindiremediği her halinden belli oluyordu. Cemal'e, "Sen askermişsin kardeşim," dedi. Bu kız söyledi demin. Söyle, bu kadar haksızlık olur mu? Yüreği zaten parça parça olan bir anaya bu kadar hakaret edilir mi? Kardeşim melek gibi bir insandır. Silah bile görmemiştir hayatında. Cemal ne diyeceğini bilemedi. Böyle durumlarda hep şaşırırdı zaten. Konuşmayı beceremezdi. Yanında oturan genç adam, "Nerede askerdin kardeş?" diye sordu. Cemal anlattı. "Çok çarpışmaya girdin mi?" Cemal başını salladı. Genç adam elini uzattı. Benim adım Ekrem dedi. Olağanüstü hal bölgesinde görevliyim. Bu da eşim Süheyla. Sonra sustu. Cemal'in yanındaki kızı tanıştırmasını bekledi ama Cemal hiç oralı olmadı. Bir süre için herkes kendi alemine daldı. Trenin tıkırtısından başka bir ses duyulmadı. Ama hiç beklenmedik bir anda ortalığı karıştıran daha büyük bir olay oldu. Tartışmanın başından beri sessiz sedasız oturmakta olan yaşlı adam durup dururken Ekrem'in yüzüne tükürüverdi. Hiç beklemediği anda Yüzüne tükürük gelen Ekrem bunun üzerine çıldırdı. Ayağa fırladı, adamın yakasına yapıştı. Neredeyse tabanca çekecekti ama yaşlı adam bu duruma hiç aldırmıyor ve gülümsüyordu. Yüzüne hülyalı bir gülümseyiş yerleşmişti. Yaşlı kadın telaşla, "Bizim beyin kusuruna bakma memur bey," dedi. "O hasta, raporlu. Ne yaptığını bilmiyor." Bu arada çantasından çıkardığı bir hastane raporunu Ekrem'e doğru uzatıyordu. Ekrem bir süre ne yapacağını bilemedi. Güçlüydü ama elinin altında gülümseyen, canlı cenazeye benzeyen, şaşkın ve hasta bir yaşlı bir adam vardı. En iyisi kadının açıklamasını kabul etmek olacaktı galiba. Karısı da kolundan çekip, "Baksana adam kendinde değil," diyordu. Sonra kocasının kulağına eğilip, "Meczubun biri," dediğini duydu Cemal. Elini kirlettiğine değmez. Ekrem sinirli bir tavırla sürgülü kapıyı açtı ve koridora çıktı. Başından beri tartışmaları anlamayan ama olayları dikkatle izlemekte olan Meryem, Seher'in yüzüne müthiş bir gülümseme yayıldığını fark etti. Hatta anne bile gülümsüyordu. Hülyalı bakışlarla karşıya bakmakta olan yaşlı adam intikamlarını almıştı. "Bir de memur olacak namussuz. Bizim vergilerimizle alıyor maaşını," dedi Seher dişlerinin arasından. Ekrem'in karısı, "Sus kardeşim," dedi. "Zaten adamı zor durdurdum. Sonra çok fena canınızı yakarlar." Seher'in ne yapabilirmiş diye dayılanması üzerine de esrarengiz bir ifadeyle, "Benden söylemesi," dedi. "Dikkatli olun." Ekrem biraz sonra içeri geldi. Yanında kondüktör vardı. Seher'lerin oturduğu tarafı göstererek, "İşte buraya yatırabiliriz," dedi adama. "Zavallı kadın yerlerde sürünüyor. Ölüp gidecek belki de. Çok sancısı var." Böyle durumlarda sakatlara, yaralılara, hastalara ve hamilelilere yer verilir. Dışarıda yatan hasta kadını gösteriyordu. Kadının kocası da başını uzatmış, merakla içeriği süzüyordu. Kondüktör, "Beyefendi doğru söylüyor," dedi. "İnsaniyet namına hastayı buraya alalım." Seher, "Niye karşı tarafa değil de buraya?" diye sordu öfkeyle. Ekrem, "Çünkü burada iki ayrı aile yolculuk ediyor," dedi. "Dört kişiyiz. Hem benim eşim de rahatsız. Siz şimdi yardım edin, sonra değişiriz." Bir yandan da gülümsüyordu. Yaşlı kadın, "Hadi kızım," dedi. "Uğraşma artık." Valizlerini alıp koridora çıktılar. Yerdeki hasta kadın kaldırıldı ve yeşil suni deri sıraya yatırıldı. Yaşı belli olmayan, 30 mu 50 mi yaşında olduğu anlaşılmayan Anadolu kadınlarından biriydi. Başı bir çatkıyla sarılmıştı. Yüzünden çok ağrı çektiği belli oluyordu. Kocasıyla iki çocuğu da kadının ayak ucuna ilişti. Adam Ekrem'e, "Allah razı olsun," dedi. "Allah ne muradın varsa versin." Ama Ekrem'in aklı hala dışarı çıkan ailedeydi. Cemal'e, "Bakma böyle göründüklerine arkadaşım," dedi. "Hepsi kızıl komünist. Bunlarda aile mefhumu falan da yoktur zaten. Bu yaşlı kadın gibi görünenler de ana filan değil, Apo'nun cariyeleri. Hem burası özbeöz Türk yurdu. Kürdüm, Aleviyim, solcuyum diyen çeksin gitsin başka diyara." Zaferini kutlamak için bir sigara yaktı, Cemal'e de ikram etti. Kompartmana yeni giren köylü yanındaki sepeti açtı ve içinden yufka ekmeğiyle çökelek peyniri çıkardı. "Buyurun," diye onları da uzattı. Hiçbiri almadı. Bunun üzerine adam çökelekle yaptığı dürümü yemeye başladı. Karısına pek bakmıyordu. Kadın inleyip duruyordu. Süheyla'nın "Senin hanım yemez mi?" sorusu üzerine de ona baktı ve "Yoo," dedi. "Onun boğazından geçmez. Hasta. Ankara'ya ameliyata götürüyorum. Kardeşi numune hastanesinde hademe." Dürümünü bitirdikten sonra da horultulu ve derin bir uykuya daldı. Tren gecenin içinde tıkır tıkır giderken Meryem'in ayakları uyuştu. Müthiş sıkılmıştı. Her yeri karıncalanıyor, ayağa kalkıp hareket etmek istiyordu ama bunu nasıl yapacağını da bilemiyordu. Cemal yanında yine uyuyordu. Zaten yola çıktıklarından beri uyumaktan başka hiçbir iş yapmamıştı. Meryem bütün cesaretini topladı ve yavaşça ayağa kalktı. Ses çıkarmıyor ve yalın ayak cam kırıklarına basar gibi dikkatli yürüyordu. Tam kapıya doğru iki adım atmıştı ki Cemal'in "Nereye kız?" diye sorduğunu duydu. "Hiç," dedi. "Dışarıya." Şükürler olsun Cemal sesini çıkarmadı. Bunun üzerine nasıl açıldığına dikkat ettiği sürmeli kapıyı kaydırıp koridora çıktı. Koridor boştu şimdi. Belli ki yerinden kaldırılan aile başka vagonlara yer aramaya gitmişti. Belki de Ekrem'e yerde oturduklarını görme zevkini vermek istemiyorlardı. Tren müthiş bir hızla gidiyordu. Meryem bunu koridora çıkınca daha çok anlamıştı. İki yana sallanıyor, gıcırdıyor ve korkunç gürültüler çıkarıyordu. Öyle ki tutunmasa düşecekti. Vagonun sonuna doğru yürüdü ve üstünde daha önce şehirde gördüğü gibi 00 yazan bir kapıya geldi. 4. kaset, 1. yüzün sonu.